Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, okumak, okutmak, tebliğ etmek, Kur'an'la bir hayat bulmak, canlı Kur'an olmak, o konular üzerinde konuşuyorduk. Kur'an'ı yaşamak. Yani bugün hani bizim evlerimizde asıl durur Kur'an-ı Kerim. En iyilerimiz işte cuma akşamları indirir okur. Bir kısmı sadece kabristan ziyaretine gittiğinde okur. Programlarda dinlenir falan. Böyle bir merasim ilgi kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i görmeyip Kur'an-ı Kerim hayatımızın içinde hayatımızı yönlendiren, hayatımızı kuşatmış, her şeyimiz ona bağlı. O şekilde değişim yaşamamız, o hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak kullarını bu dünyaya imtihan için kısa bir süreliğine geçici olarak göndermiş. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Bu geçici olarak geldikleri imtihan dünyasında nasıl hareket etmeleri gerektiğinde kitabıyla, peygamberiyle bildirmiş. Tabi bu hayat kısa ama çok önemli. Bu kısa hayatla çok ebedi, sonsuz bir hayat kazanıyoruz. Dolayısıyla o sonsuz hayat nasıl kazanılır? Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bizlere öğretiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayatımızın neresinde nasıl olması gerektiğini bu anlayış, bu bakış açısı açıkça ortaya koyuyor. Madem ki ebedi hayatın kazancı bu kısa hayatta Kur'an'la yaşamaya bağlıysa, o zaman Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimizdir, baş tacımızdır. Her şeyden önce gelir. Dünyadan, dünyalıktan, maldan, mülkten, evden, çoluk çocuktan, eşten, her şeyden önce gelir Allah'ın kelamı. Allah Teala'ya kuluz, ona iman ediyoruz. Onun kelamına iman ediyoruz. Onun kelamını öğrenip, okuyup, yaşayacağız, yaşatacağız. Her şeyimiz onunla olacak. Buna Kur'an-ı Kerim tabii her şeyle ibadet. Kur'an-ı Kerim'e bakmak bile ibadet. Okumak ibadet. Yüzüne okumak daha fazla sevap. Ezberden okumak ibadet. Onu anlamaya çalışmak ibadet. Onu anlatmak ibadet. Öğretmek ibadet. Her şeyi ibadet olan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ne kadarına gücümüz yeterse o kadarını yapacağız. Ve daha fazlasını, kendi kârını bilen, düşünen insan daha fazlasını kazanmak ister. O zaman ne kadar çok ibadetimizi artırırsak Kur'an-ı Kerim'le beraberliğimizi kazancımız da o kadar fazla olur. Efendimiz onu bize müjdeliyordu. Kim Kur'an-ı Kerim okur ve muhtevasıyla amel ederse, men kara'el Kur'ane ve amile bime fihi. Kur'an-ı Kerim okur ve Kur'an'ın içindekilerle amel ederse, hükümlerle. Ülbise velidâhu tâcen yevmel kıyâme. Anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Uzaktan başlıyor Efendimiz. Kendisinden bahsetmiyor da anne babasının mükafatından bahsediyor. Öyle bir taş ki nasıl onun güzelliğini tarif ediyor. Dav'uhu ehsenu min dav'iş şemsi. O parlaklığı, tacın parlaklığı, ışığı güneşin ışığından daha güzeldir. Ancak güneşte normal uzaktan baktığımız güneş değil. Fi büyüti dünya levkânet fîkum. Güneş diyor aranızda olsa, dünya evlerinden bir eve konulsa, ta o kadar uzaktan ışık 8 dakikada geliyor güneşin ışığı. Kaç bin kilometre uzaktan güneş öyle güzel parlak görünürse, onun getirip de 1 metre 2 metre yukarı evin tavanına koyduğumuzda güneşin parlaklığı nasıl çok olursa, nasıl yani şu bu dünya açısından bakarsak gözümüzü kamaştırır, bizi yakar falan, pek güzel görünmeyebilir. Ama teşbih yönü burada nedir? Güzelliğin artmaz. Bilmem kaç bin kilometre uzaktan güneş o kadar güzel görünürse, yakına geldiğinde çok daha güzel görünür. Aklen daha parlak olur. O parlaklığın şiddetini, büyüklüğünü gösteriyor bu ifade. O kat kat fazla, binlerce kat fazla daha parlak, daha güzel olur. Öyle bir güneş düşünün. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuyup onunla amel eden kimsenin anne babasına giydirilecek taç bundan daha güzeldir. Yani bizim anlayışımıza yaklaştırmak için. Bir misal veriliyor burada, teşbihler yapılıyor. Efendimiz buyuruyor ki, öyleyse Kur'an-ı Kerim'le amel eden kişinin durumu nasıl olur düşünebiliyor musunuz? فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذ۪ي عَمْلَ بِهَذَا. Anne babası böyle olursa kendisi nasıl olur, o tarife sığmıyor. Onu tarif edemiyoruz. Yani anne babasının giydiği tacın güzelliğini bile anlatırken anlayışlarımız duruyor. Anlayışımız duruyor. Tam idrak edemiyoruz. İşte misallerle, teşbihlerle anlamaya çalışıyoruz. Bir de kendisinin giydiği tacı düşünürsek bunu artık bu dünya şartlarıyla anlamamız mümkün değil demek ki. Çünkü Cenab-ı Hak فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlara yaptıkları güzel ameller, salih ameller sebebiyle cennette ne nimetlerin saklandığını kimse bilemez. Saklı dedi, yani dünyada bilinmiyor, anlaşılamıyor dünya şartlarıyla. Allah Teala onlar için hazırlamış. Dünyada bize anlatılsa bile anlayacak halimiz yok. Öyle güzel nimetler. Kimler için bunlar? İşte baş tarafında geceleri tetecafe cunubuhum anil madaci, yataklarından zorla kalkan, ibadet eden, Rabbine dua eden ve gündüz de infak eden Allah'ın kulları, gece ibadetle, gündüz infak, hizmetle Allah için kesesini doldurmaya çalışan, manevi kesesini. Bir maddi kesemiz var, onu doldurmak için çalışıyoruz. Bir de manevi kesemiz var. İkisini doldurmak için çalışmak gerekiyor. Fırsat aramak gerekiyor. Yani Allah için bir iş yapmaya bir fırsat aramak gerekiyor. İşte bu şekilde çalışanlar, gayret edenler için Allah'ın ne tür nimetler hazırladığını kimse bilemez buyuruyor ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifiyle tefsir ediyor bu ayet-i kerimeyi. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir hatır ve hayale gelmedik nimetler hazırlamıştır Cenab-ı Hak kulları için cennette buyuruyor. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim'le amel eden Müslümanın tacı da bu grup nimetlere giriyor. Zaten hakikaten Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen cennet nimetleri sayılı. 3-5 tane anlayacağımız kadarıyla nehirler, yiyecek içecek, meyveler. Bunlar sınırlı anlayabildiğimiz şeyler. Belki anlatılmayanlar, anlayamayacağımız olan nimetler çok daha fazla. Onlar Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayetle yer alıyor. Kimse onları bilemez diye. Bu hadiste yer alıyor. Hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiştir, hiçbir hatır ve hayale gelmez diye. Ya cennet nimetlerinin çoğunluğu herhalde bu ayet ve hadislerin muhtevasında kalıyor. Bize bildirilenler, şu dünya şartlarıyla anlayabileceklerimiz, dünyadaki gücümüzle, kabiliyetimizle, aklımızla, tecrübemizle anlayabileceklerimiz çok az, sınırlı demek ki. Onlar bize bildirilmiş. Bu hadis-i şerifte Kur'an'ı yaşayan kimselerin fazileti ve onlara ahirette verecek mükafatın büyüklüğü anlatıldı. Zahiren bakıldığında hadiste Kur'an'ı öğrenip hayatına tatbik eden kişilerin anne babalarına verilecek mükafat anlatılmaktadır. Ancak son cümle, asıl Kur'an'ı yaşayan kimsenin ahiretteki fazilet ve üstünlüğünü belli bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Sanat, bir söz sanatı var burada, belagat var. Onu en güzel şekilde ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Afsahul Arap, Arapların en fasihi deniyor Peygamber Efendimiz için. Araplar zaten fasih bir millet. Sözü ustası insanlar. Arapların en fasihi de, fasih en güzel konuşan demek. Düzgün, yerli yerince kelimeleri yerinde kullanan, açık, manası güzel, en güzel şekilde konuşan kimse de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Efsahu beni Adem, hatta Arap da değil, Adem oğulları, insanların en fasihi. Söz olarak Allah'ın kelamı mucizedir Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den sonra da ikinci sırada Peygamber Efendimiz geliyor. Ondan sonra da şairler, edebiyatçılar, insanların diğerleri sıralanıyor. Burada Efendimiz işte bu belli bir ifadeyle bizlere bildirmiş. Anne babasına giydirilen tacın güzelliği böyle olursa bizzat kendisinin elde edeceği karşılık kim bilir ne kadar güzel ve üstün olacaktır. Bu durumda Müslüman hem kendisi Kur'an'ı yaşamaya gayret etmeli, hem de evlatlarına sağlam bir Kur'an eğitimi vermelidir. İki taraflı kazanç. Hem kendisi yaşayacak, amel edecek, nimetlere gark olacak, lütuflara mazhar olacak. Hem de evlatlarını yetiştirirse, evlatları sebebiyle de kendisine taç giydirilecek inşallah Teala. Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bunları işte ahirete iman burada devreye giriyor. Ahirete imanımızla Allah Teala'nın bu vaatlerini, Peygamber Efendimiz'in bu vaatlerini, haberlerini güzel değerlendirip bunlara kesin bir şekilde iman edip ona göre amel etsek, o zaman demek ki Kur'an-ı Kerim'e çok daha farklı bir önem atfetmemiz gerekecek. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten ve yaşayan insanlar dünyada olduğu gibi kabirde ve ahirette de bunun karşılığını fazlasıyla göreceklerdir. Üç hayatımız var. Dünya hayatımız var. Berzah hayatı kabirde. Bir de ahiret hayatımız var. Berzah hayatında da insanlar nimete muhtaç. Orada da faydasını görecek. Ahirette de fazlasıyla karşılığını görecek. Hatta Kur'an ehlinin kabrinde çürümeden sapasağlam doğduğuna bile zaman zaman şahit olunmaktadır. Herkesin tabi şart değil ama zaman zaman bunlar da görülmüş. Bazı hafızların kabirlerinde çürümedikleri görülmüş Kur'an'ın bereketiyle, Kur'an'ın nuruyla. Kur'an'ı terk edenler ise acıklı bir azap beklemektedir. Kur'an'ı terk edenleri acıklı bir azap bekliyor. Allah kendisine Kur'an'ı öğrettiği halde bütün gece uyuyarak onunla hiç meşgul olmayan ve Kur'an'ı terk eden kimsenin öldükten sonra göreceği azap Allah Resulüne gösterilmiştir. Bir rüyasında Efendimiz'e gösteriliyor. Efendimiz o insanın kafasının ezildiğini görüyor. Niçin kafası eziliyor? Devamlı kafası eziliyor kabir aleminde. Bu diyor Kur'an'ı öğrendi, Kur'an'ı ve sabah namazını terk etti. Bazı insanlar uyanık olmaya çalışıyor. O zaman diyorlar öğrenmeyelim de vebale girmeyelim. Sorumlu olmayalım. Ama fazla öğrenmeyeyim, öğrenirsem şimdi yapmam gerekir diye bazı şeyleri öğrenmekten kaçıyorlar. Bu kaçış tabii ki onları kurtarmayacak. Öğrenmedikleri için pişman olacaklar. Keşke öğrenip de yapsaydık diye. Yoksa sen iyi ki öğrenmedin. Bak pişman şeyden kurtuldun, sorumluluktan kimse demez. Çünkü İslam aleminde İslam memleketinde cehalet mazeret sayılmaz. Hele bugün artık dünyada bile cehalet mazeret sayılmayacak hale geldi. Herkes her yerde her bilgiye anında ulaşabiliyor. Müthiş bir bilgi yoğunluğu, bilgi bolluğu birden sardı bütün dünyayı. Buna göre Kur'an'ı ihmal eden kimsenin kafası büyük bir kaya ile kıyamete kadar devamlı ezilip duracaktır. Berzah hayatında. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şu acıklı manzaralar gözler önüne serilir. Başka bir hadiste. Kıyamet günü bir adam getirilir. Kur'an ona insan suretine temessül ettirilir. Kur'an'da karşısına geçiyor, konuşuyor. Temessül et diyorlar bunu. Temessül diyoruz. Bir bedene giriyor, kalıba giriyor. Yani insan gibi görünüyor. Nasıl ki meleklerin, cinlerin insan gibi temessül etme özellikleri vardır. Veya başka bir hayvan gibi. Bazı cinler bakarsınız köpek gibi. Farklı hayvan şeklinde temessül edebilir. İnsan şeklinde temessül edebilir. Melekler de insan şeklinde temessül edebilir. Adam dünyadayken Kur'an'ın farzlarını ihmal etmiş, çizdiği sınırları aşarak haramlara düşmüş, bildirdiği ibadetleri yapmayıp muhalif davranmış, yasakladığı günahları işlemiştir. Kur'an'a muhalif davranan bir insan Kur'an karşısına geçiyor. Kur'an der ki ya Rabbi ayetlerimi ne kötü bir adama verdin. Öğretip ezberledi. Yani benim ayetlerimi verdim bu adama, öğrendi, ezberledi, biliyordu. Ancak hudutlarımı aştı, sınırları dinlemedi. Farzlarımı terk etti. Açıkladığım ibadetleri bırakıp yasak olduğunu bildirdiğim masiyetleri işledi. Şikayet, Kur'an-ı Kerim'i şikayet. Kur'an'ın hem şefaati var demek ki, hem şikayeti var. Kur'an o kimse aleyhine delillerini sayıp dökmeye o kadar devam eder ki nihayet Cenab-ı Hak Kur'an'a haydi onu sana bırakıyorum hesabını gör buyurur. Kur'an-ı Kerim delillere sahip döküyor. Efendimiz buyuruyor, Kur'an-ı Kerim diyor ya aleyhinize hüccettir ya lehinize hüccettir, delildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ahir zamanda gönderdiyse artık Kur'an geldikten sonraki insanların Kur'an'dan kurtulma imkanı yok. Ya ben Kur'an'la alakam yok, hiç ilgilenmem, ilgim dahiline değildir demekle üçüncü bir sınıf insan haline gelemez. Üçüncü bir grup yok. İki grup var. Ya Kur'an'ın şefaat ettiği insanlar ya da Kur'an'ın şikayet ettiği insanlar. Üçüncü bir grup, Kur'an'ın hiç ilgilenmediği, yanından geçmediği, alakası olmayan insanlarda bir grup insan yok dünyada Kur'an geldikten sonra. Kur'an'ı ya önümüze alır, yaşarız, o bizi çeker, cennete götürür Efendimizin ifadesiyle. Veya ilgilenmeyiz, arkamızı atarız, karşı geliriz. İlgilenmemek ve karşı gelmek ikisi beraber Kur'an'ı arkaya atmak manasına geliyor. Kur'an da diyor arkadan ittirir, o insanı cehenneme atar, cehenneme götürür. Üçüncü bir grup insan yok. İki grup insan var. Ya Kur'an lehine delil olan, hüccet olanlar veya Kur'an aleyhine delil olanlar, hüccet olanlar. Dolayısıyla bazı insanlar ya benim öyle şeylere alakam olmaz, ilgilenmem demekle kurtulacaklarını zannetmeleri yok, çok yanlış bir düşünce. Çünkü Allah Teala onu öyle indirmiş. Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir delil olarak indirmiş. Cenab-ı Hak haydi o zaman diyor, onun hesabını sen gör. O da Kur'an'da adamın elinden tutar ve burnu üstüne sürükleyerek cehenneme atıncaya kadar yanından ayrılmaz. Cenab-ı Hak böyle istiyor çünkü. Kur'an-ı Kerim şikayet ettiği bir insan. Başka bir kimse daha getirilir. O da dünyadayken Kur'an'ın çizdiği sınırları korumuş, hudutları korumuş, farzları yerine getirmiş, emrettiği ibadetleri yapıp yasakladığı çirkin fiillerden kaçınmıştır. Kur'an önünde durup onu müdafaa eder ve şöyle der. Bazı hatalar vardır, günahlar vardır. Onların affı için mücadele, şefaat eder, müdafaa eder. Ya Rabbim bunu affet diye şefaati var Kur'an'ın. Ya Rabbi ayetlerimi ne güzel bir kişiye tevzi ettin, verdin, öğretip ezberlettin. Hudutlarımdan sakındı, farzlarımı ifa etti. Beyan ettiğim taatlere tabi olup mahsiyetlerden kaçındı. Yani yapılması gereken şeyler yaptı, terk edilmesi gereken şeylerden uzak durdu. Bana riayet etti ya Rabbi. Kur'an o kişi lehine delillerini saymaya o kadar devam eder ki nihayet Cenab-ı Hak Kur'an'a onu sana havale ettim, hesabını sen gör buyurur. İşte Kur'an'ın hem şikayeti hem şefaati. Bunun üzerine insan suretine temessül ettirilen Kur'an onun elinden tutar o insanın, yanından hiç ayrılmaz, ona beyaz atlastan elbiseler giydirir. Atlas elbiseler. Başına kral tacı koyar ve kralların kasesiyle ona su ikram eder. Yani cennete girmesine vesile olur. Cennette Kur'an'da iki tür elbiseden bahsediliyor kıymetli dinleyenler. Bir tip elbiseler ince kalın atlastan, ipekten elbiseler. Sündüs, istebrak. Böyle güzel elbiselerden bahsediliyor. Yeşil, beyaz, atlastan, ipekten, dibaçtan, çok güzel elbiselerden bahsediliyor. Burada olduğu gibi beyaz atlastan elbiseler giydirir diyor. Taç, kral tacı giydirir. Bir de katrandan elbiselerden bahsediliyor. Katrandan, ateşten. Yani ateşten elbise giydirilirse insan vücudunda ne olur? Ateş onu yakar. Katrandan simsiyah elbiseler, yakıcı, hem çirkin kokulu, hem çirkin görüntülü, hem de yakıcı elbiseler. İki tür elbise. Şimdi hangi elbiseden giymek istiyorsak ona göre bu dünyada hazırlık yapmamız gerekiyor. Çoluk çocuğumuz hangi elbiseden giysin istiyorsak bu dünyada onları ona göre yetiştirmek lazım. Dünyada hep en güzel çoluk çocuğumuzu en güzel elbise almak için uğraşıyoruz. Alışveriş merkezlerini geziyoruz. Uğraşıyoruz. Güzel elbise bulalım. Uygun olsun, güzel olsun, kaliteli olsun diye uğraşıyoruz. Ama bir de ahiretteki elbiseler nasıl olacak? Katrandan ve ateşten elbiseler mi olacak? Yoksa atlastan, ipekten elbiseler mi olacak? Onun da hesabını burada yapmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bazen işte bu dünyada kıyafetini Allah'ın istemediği şekilde giydiren, giyen insanlar. Kendi kıyafeti de Allah'ın istemediği, yasakladığı şekilde giydiren. çoluk çocuğun kıyafeti de öyle olursa, bu dünyada belki güzel elbise giymiş gibi o, işte diyor güzelliğimi sergilemem gerekir diyor. Diyorlar ki kadın güzeldir. Kadın güzelliğini örtmek, saklamak olmaz. Bu güzelliği sergilemek lazım. İnsanlara göstermek lazım falan. Böyle anlayışlar var. Bir müddet böyle gider. Çok kısa bir dünya hayatında bu işte kendisine göre güzelliğini sergilemiş, çok güzel görünmüş, insanlara çok hoş görünmüş gibi zannedebilir kendisini. Ancak bunun sonu Allah korusun kötü, ateşten elbiseler, katrandan elbiselere gidiyor. Bu dünyada Allah'ın istemediği şekilde giyinmek, öbür dünyada o şekilde kendi istemediği şekilde giyinmeye yol açabilir. Bunu da iyi düşünmek, iyi hesap etmek gerekiyor. Kur'an'ın okunmasını ve yaşanmasını terk eden kişilerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada şikayetçi olduğu gibi ahirette de şikayetçi olacaktır. Kur'an da şikayetçi, Resulullah da şikayetçi. Resulullah Efendimiz de şikayet edecek Kur'an'ı yaşamayanlardan. Yaşayanlar da o da şefaat edecek. Bir müminin en zor anda şefaatine muhtaç olduğu Peygamber Efendimizin açık şikayetiyle karşılaşması ne acı bir durum. Tam şefaat beklerken ya Rabbi sıkıntıdayız, zor durumdayız, Resulullah'ın hürmetine bizi affet, Resulullah Efendimiz onu vesile ediniyoruz, bizi affet diye tam Efendimizin şefaatini ya Resulullah benim için dua et Allah'a şefaat et diye böyle bir ihtiyaç içindeyken bir insana Efendimizin gelip de şikayette bulunması o çok büyük bir hüsran, çok büyük bir acı. Hiçbir dünya acısına benzemez. İnsanlar dünya acılarını biliyor. Dünya acılarının son seviyede olduğunu, bundan ötesinin olmadığını zannedebiliyor. Halbuki dünya acıları solda sıfır. Ahiretin sıkıntıları yanında. Bunu da ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Resul der ki, ey Rabbim, kavmin bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Şikayet ediyor Resulullah Efendimiz. Ya Rabbi diyor, kavmin bu Kur'an'ı büsbütün terk etti. Demek ki terk etmemek lazım. Bu şikayetin içinde Kur'an'a iman etmemek ve karşı tavır almak bulunduğu gibi onun müjde ve tehditlerini aldırmamak ve bilhassa lafzını okumayı terk etmek de mevcuttur. İman etmeyenler var. Hükümlerine okuyup iman ettiği okuduğu halde hükümlerine uymayanlar var. Ne yapalım bu devirde zor imkansız diyerek veya okumayı bile terk edenler var. Kur'an'ı terk etmemek gerekiyor demek. Ebu Musa rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Bu Kur'an sizin için ecir olur, zikir olur, nur olur, bir de aleyhinize günah olur. Siz tercih edin. Bu Kur'an sizin için ecir olur, zikir olur, nur olur, bir de aleyhinize günah olur. Kur'an okudukça insanın ruhu nurlanıyor. Yani. Kur'an'a tabi olup peşinden gidin. Ama sakın o sizin peşinizden gelmesin. Kur'an peşinizden gelirse, yani Kur'an arkanıza atarsanız o zaman iş sıkıntılı. Kim Kur'an'ı takip ederse Kur'an onu cennet bahçelerine götürüyor. Kimi de Kur'an takip ederse Kur'an-ı Kerim o kimseyi ensesinden ittirerek cehenneme atar. Kur'an'ı öğrenip yaşamadığı gibi bir de onu vesile edinerek şöhret ve menfaat elde etmek isteyen kimseler vardır. Kur'an'la maddi menfaat elde etmek, şöhret elde etmek isteyenler var. Muaz bin Cebel'in büyük ihtimalle Peygamber Efendimiz'in işittiği şu sözünde bunlarla ilgili çok mühim ikaz ve irşatlar bulunmaktadır. Çünkü Muaz bin Cebel normal bir insan. Gelecekle ilgili bilgi ona verilmez. Böyle açık bir şekilde ancak peygamberlere verilir bu tür bilgiler. Peygamberimizden öğrenmiş olması kuvvetle muhtemel dediğimiz ondan. Diyor ki Muaz bin Cebel, muhakkak ileride bir takım fitneler olacaktır. Fitnelerle ilgili bilgiler Efendimiz vermiş. O zaman mal çoğalır, Kur'an açılır, mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük herkes Kur'an'ı alıp okur. Kur'an açılır. Bugünkü olduğu gibi hakikaten Kur'an açılmış. Arapçasını bilmese bile adam cebinde meali eksik etmiyor. Çize çize okumuş mealin her tarafını. Hemen tak bir meal getiriyor sana bir şey her konuda. Kur'an'ı çok iyi anladığını zannediyor. Yanlış anlayışlarla dolu tabii ki. Kur'an açılır dediği bunu da gösteriyor demek ki. Mümin de okur, münafık da okur. Erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük herkes. Herkesin cep telefonunda 20-25 tane meal, değişik mealler var. Kur'an meali, hepsi var. İngilizcesi, değişik dillerde dolu. İçlerinden birinin, bu insanlara ne oluyor da Kur'an okuduğum halde bana tabi olmuyorlar? Ben din adına Kur'an'a muğayir şeyler ortaya atmadıkça onlar bana uymayacaklar diyeceği günler yakındır. İnsanlar hep ilgi bekler, alaka bekler, böyle alkış bekler. Konuşuyorum diyor, Kur'an'dan bahsediyorum, ayetten hadisten bahsediyorum. Kimse benim etrafıma toplanmıyor, beni tebrik etmiyor, işte bana hayran olmuyor falan. Alkışlamıyor. Ne yapmak lazım bu insanların dikkatini çekmek için? Kimsenin bilmediği orijinal şeyleri ortaya koymak lazım diyor. Ne diyor? Din adına Kur'an'a muayir şeyler ortaya koymadıkça. Değil mi? Ezber bozmak diyorlar bugün. Ezber bozan. Onun çok meşhur oldu. İşte falancanın ezber bozan sözleri, ezber bozan konuşması. Neymiş efendim? İnsanlar yıllarca bildikleri şeyleri, aksine bazı şeyler duyuyorlarmış. Ezberleri bozuluyormuş. Yani bu da güzel bir şey midir? Yanlış bir şey midir? Onu da tartmak lazım. Yani nadiren güzel şey olabilir. Hakikaten insanların yanlış bilgiye geldikleri şeyleri düzeltebilir. O güzel ama genellikle insanlar çoğunlukla doğru bilirler. Çünkü asırlarca onun eğitimini alarak gelmişlerdir. Ezber bozan insanlar genelde bu doğrudan ayrılıp yanlış şeyleri söyleyen insanlar olurlar. Eğer ezber bozarlar, dikkat çekerler. Oo, hiç duymamıştım bak bu adam enteresan falan, bunu bir dinleyelim diye. Bu sefer ilgi alaka artmaya başlıyor. Böyle sonradan uydurulan şeylere tabi olmaktan sakının, diyor Muaz bin Cebel. Böyle ezber bozan, sonradan herkesin bildiğine muhalif, ehli sünnet görüşüne ters o şeyleri ortaya atanlardan sakının. Zira bu bidatler apaçık bir dalalet ve sapıklıktır. Dalalettir. Ben sizi hakim, ilim ve hikmet ehli kişilerin ayaklarının sürçmesine karşı uyarıyorum. Bir de ilim ehlinin sürçmesi vardır. İlim ehli her şeyi güzel söylerse bazı yerlerde sürçebilir, ayağı kayabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü şeytan batıl sözleri bazen alim kimselerin diliyle söyler. Şeytan söylese herkes karşı gelir ama alim zannedilen şeylere söyletirse kimselere, o zaman insanların kafası karışır. Kimisi ayıklayabilir bu yanlışları, kimisi ayıramaz. Bu alim bir adam der. Bazen de münafık doğru söz söyler. Allah Allah, tam bugün anlatıyor hakikaten. Bazen münafık kötü insanı çok güzel söylüyor. Bakın adam duygusal konuşuyor. Doğru şeyler anlatıyor falan. Bir de bakıyorsun öbür taraftan öyle şeyler söylüyor ki öyle dalalet, öyle sapık şeyler. Küfre düşüyor kendisi o sözleriyle. Böyle bir durum, ortam tarif ediyor Muaz bin Cebel. Dikkatli olun diyor. Oradakilerden biri, Allah sana rahmet etsin. Alim kimsenin yanlış söz söylediğini, münafığın da hakkı konuştuğunu nasıl bileceğiz? Alim yanlış konuşuyor, münafık doğru söylüyor. Bunu nasıl ayıracağız? Muaz bin Cebel diyor ki, evet sen alimin o şöhret kazanmış, herkesin gözüne batan, sana karışık gelen ve bundan ne kastediyor acaba denilen sözlerinden kaçın. Alim adam ama bir yerlere kafana takılıyor söz, yani yatmıyor kafana. Ondan kaçın diyor. Onu araştır, başkasına da sor. Fakat alimin bazen böyle yanılması seni onun sözlerini dinlemekten tamamen vazgeçirmesi. Yani bir tane hatası var diye de diğer doğrularından da vazgeçme. Alimden istifade et ama böyle kafana yatmayan, takılan şeyler olursa onu başkalarıyla araştır. Bir mukayese et. Çünkü onun bu batıl sözünden hakka dönmesi her zaman için mümkün diyor. Alim sonra vazgeçebilir. Hakkı görür, doğruyu görür. Sen hakkı işittiğin zaman onun kimin ağzından çıktığına bakmadan mutlaka al. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Hakkın üzerinde nur vardır. Münafık da zaten, münafıksa adam, onun doğru sözüne bile bakmamak lazım. Çoğunun sözlerinin çoğu yanlış. Arada tek tük iyileri, doğruları çıkabiliyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin kıymetli dinleyenler. İnşallah bizlere Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı, anlatmayı, yaşatmayı, hayatımızı Kur'an'la doldurmayı, kendimizi canlı Kur'an hale getirebilmeyi de nasip eylesin inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.